Ayrım 3, Yörünge, Tezgâhitsin, sayfa 39, 3. bölüm, 10 Temmuz. İlk ambulans sirenini duyan Jack McCallum, gösteri zamanı millet dedi. Acil servis girişine yönelirken kalbinde bir çarpıntı, adrenalinle dolan sinir sisteminde kıvılcımlar çaktığını hissetti. Miles Memorial Hastanesi'ne yaklaşmakta olan vakaya dair tek bildiği birden fazla hastanın getirildiğiydi. Acil servis telsizinden I-45'te 15 araçlık zincirleme bir kaza olduğunu, iki kişinin öldüğünü ve pek çok yaralı bulunduğunu duymuşlardı. Normalde durumu ağır olan hastalar Bayshore'a ya da Texas Med'e götürülürdü ama böyle büyük vakalarda Miles Memorial'da dahil diğer bütün bölge hastaneleri alarma geçirilirdi. Jack ambulans giriş kapısında ekibinin hazır olup olmadığını anlamak için etrafına bakındı. Acil servis doktoru Anna Slezak her zamanki gözü pek tavrıyla yanında duruyordu. Geriye kalan destek ekibi ise 4 hemşire, bir laboratuvar teknisyeni ve ürkek bir stajyer doktordan oluşuyordu. Okulu bitireli henüz bir ay geçmiş olan stajyer acil servis ekibinin en acemisi ve en beceriksiziydi. Jack ona ne zaman baksa psikiyatriden başkasını yapamaz diye düşünürdü. Ambulans rampayı çıkıp kapıya yanaşırken sirenini susturdu. Jack arka kapıyı açar açmaz hastayla göz göze geldi. Başı bir boyunlukla sabitlenmiş, sarı saçları kana bulanmış genç bir kadındı bu. Sedyeyi ambulanstan çıkarırlarken hastaya daha yakından bakma fırsatı bulan Jack tanıdık biri olduğunu fark edip irkildi. "Debbie," dedi. Kadın kafasını kaldırıp ona baktı ama bakışları donuktu. Onu tanıdığına dair bir pırıltı yoktu gözlerinde. "Benim Jack McCallum," dedi Jack. "Ah Jack," gözlerini kapatıp inledi kadın. "Başım çok ağrıyor." Jack kadının omzunu sıvazlayıp "Sana burada çok iyi bakacağız tatlım," dedi. "Hiç endişelenme sen." Sedye'yi acil servis kapısından travma odasına götürürlerken Anna, "Onu tanıyor musun?" diye sordu Jack'e. "Bill Henning'in karısı, astronot Bill Henning'in." "Uzay istasyonuna çıkan Henning mi?" dedi Anna gülerek. "Epey uzun mesafe telefon görüşmesi yapacaklar desene." "Ona ulaşmamız o kadar da zor değil. Johnson Uzay Merkezi'nden halledilir o iş." "Bu hastayla benim ilgilenmemi ister misin?" Makul bir soruydu bu. Doktorlar genelde aile üyelerini ve yakınlarını tedavi etmekten kaçınırlardı. Çünkü acil servis masasında kalbi durmuş halde yatan hasta bir yakınınızsa objektif ve tarafsız kalamazdınız. İkisinin bazı sosyal aktivitelere birlikte katılmışlıkları vardı ama Debbie Jack için bir tanıdıktan öteye gidemezdi. Dolayısıyla onun doktoru olmaktan rahatsızlık duymayacaktı. "Ben hallederim," dedi Anna'ya sedyenin arkasından travma odasına girerken. Zihni çoktan yapılması gerekenlere odaklanmıştı bile. Kadının görünen tek yarısı kafa derisinde bir açılmaydı. Ama başına darbe aldığı da kesin olduğu için kafatasında ya da omurlarında bir zedelenme olup olmadığına bakmak zorundaydı. Hemşireler tahlil için Debbie'den kan alıp giysilerini çıkarırlarken ambulans görevlisi de Jack'e kazayı anlatıyordu. "Kadın zincirde 5. aracın içindeydi. Anladığımız kadarıyla öndeki arabaya çarpıp yan yatmış. Sonra başka bir araba gelip şoför tarafından vurmuş ona. Kapı resmen içeri göçmüştü." "Yanına gittiğinizde uyanık mıydı?" "Birkaç dakika baygın kaldı ama serum takarken kendine geldi. İlk iş olarak boynunu ve sırtını sabitledik. Tansiyonu ve kalp ritmi dengeliydi. Diğerleri onun kadar şanslı değildi maalesef." Görevli durup kafasını salladı. "Onun arkasındaki adamın halini görecektiniz." Jack hastayı muayene etmek için sedyenin başına geçti. Debbie'nin göz bebekleri ışığa tepki veriyordu ve bütün hareketleri normal görünüyordu. Kendi adını ve nerede olduğunu biliyordu ama hangi tarihte olduklarını hatırlamıyordu. Oryantasyon seviyesi 2 diye düşündü Jack. Onu bir gecelik müşahede için bile olsa yatırmaya yeterliydi bu. "Debbie, seni röntgen çektirmeye götüreceğim," dedi ona. "Bir yerlerinde kırık olup olmadığına bakmak zorundayız." Dönüp hemşireye baktı. "Kafası ve omur tomografisi. Bir de..." Durup kulak kabarttı. Bir ambulansın siren sesleri geliyordu. Hemşirelere "siz şu filmleri halledin" dedikten sonra dışarı fırlayıp kapının önünde toplaşmış acil servis ekibine katıldı. Çok geçmeden ilk sirene bir ikincisi daha eklendi. Jack'le Anna panikle birbirlerine baktılar. İki ambulans birden mi geliyordu? Zor bir gün olacak diye omurdandı Jack. Travma odası boşaltıldı mı diye sordu Anna. Hastayı röntgene gönderdim. Girişe yanaşan ambulansın arka kapısına yöneldi Jack. Araç durur durmaz da aceleyle arka kapıyı açtı. Bu seferki orta yaşlı kilolu bir adamdı. Teni solgun ve cansızdı. Adamın üstünde başında kan lekesi ve yaralanma belirtisi göremese de şoka giriyor diye düşündü Jack. Adam diğerlerinden biri dedi görevli Sedi'yi tedavi odasına götürürlerken. Arabadan çıkardığımızda göğsünde ağrı vardı. Ritmi sabitti. Biraz taşikardisi vardı. Ama PVC'si şiddetli değildi. Sistol 90. Olay yerinde morfin ve nitro verdik. Oksijen de 6 litrede. Herkes hazır bekliyordu. Anna hastanın kazadaki durumuyla ilgili bilgi alırken fizik muayene yapıyor. Hemşireler de kalple ilgili kabloları takıyordu. Bir yandan makineden EKG bipleri geliyordu. Jack örtüyü açıp V1 ve V2 göstergelerindeki ST yükselmelerine baktı. Anterior enfarksüs dedi sonra Anna'ya. Anna başıyla onayladı ona. Bana da TPA gibi gelmişti. Bir hemşire kafasını kapıdan içeri sokup diğer ambulans da geldi diye seslendi. Jack'le birlikte iki hemşire dışarı fırladılar. Sedyede yatan genç bir kadın bağırıp kıvranıyordu. Jack kadının kısa duran sağ bacağına ve neredeyse tamamen yan dönmüş ayağına bakar bakmaz bu hastanın acilen ameliyata alınması gerektiğini anlamıştı. Giysilerini hızla kesip açtığındaysa kalça kemiğinde çatlak olduğunu fark etti. Dizlerinin arabanın ön konsoluna çarpmasıyla birlikte kalça kemiği eklemine girmişti. Tuhaf bir şekilde deforme olmuş bacağa bakması bile yetmişti Jack'in midesini bulandırmaya. ''Morfin?'' diye sordu hemşire. Başını salladı Jack. ''Ne kadar gerekiyorsa o kadar verin. Şu an nasıl acı çekiyor kim bilir. 6 ünite kan ayarlayın ve acilen bir ortopedist.'' ''Doktor McCallum röntgene, Doktor McCallum röntgene.'' Jack sesin geldiği hoparlöre baktı panik içinde. Debbie Hanning ardından hızla odadan dışarı fırladı. Gittiğinde Debbie'nin röntgen masasında yattığını, başında da acil servis hemşiresi ve teknisyenin durduğunu gördü. Omur ve kafatası filmlerini çektik dedi teknisyen ve sonrasında hastayı uyandıramadık. Kadın acıya bile tepki vermiyor. Ne kadar zamandır böyle? Bilmiyorum. 10-15 dakikadır yatıyordu. Sonra artık bizimle konuşmadığını fark ettik. Tomografi bitti değil mi? Bilgisayar bozuldu. Yeniden çalışması birkaç saati bulur. Jack Debbie'nin gözlerine feneri tuttuğunda yüreği ağzına geldi. Kadının sol göz bebeği büyümüştü ve tepki vermiyordu. Bana filmleri gösterin dedi. Boyun omuru ışıkta duruyor. Jack hızla yan odaya geçip ışıklı kutuya takılı röntgenlere baktı. Boyun filminde herhangi bir çatlak görünmüyordu. Boyun omurunda hasar yoktu. Sonra o filmleri çıkarıp kafatası röntgenlerini taktı. İlk bakışta görünen bir şey yok gibiydi. Ama hemen ardından gözü sol şakak yemiği boyunca uzanan belli belirsiz bir çizgiye takıldı. Bir iğne çiziği kadar hafif bir izdi bu, ince bir çatlak. Çatlak sol orta meninjiyal atar damarı yırtmış olabilir miydi? Kafatasının içinde kanamaya yol açardı bu. Kan içeri dolup basınç arttıkça beyin de ezilmeye başlardı. Bilinç durumunun hızla bozulmasının ve büyüyen göz bebeğinin nedeni bu olmalıydı. Kanın bir an önce boşaltılması gerekiyordu. Onu hemen acil servise geri götürün dedi Jack. Debbie saniyeler içinde sedyede bağlanıp koridora çıkarılmıştı bile. Sedye boş bir tedavi odasına alınır alınmaz Jack, acilen nöroloji cerrahisine haber verin. Bir epidural kanama vakamız var ve acil burr hole ameliyatına hazırlanıyoruz. Debbie'nin aslında ameliyathaneye alınması gerektiğini biliyordu ama durumu hızla kötüleştiği için daha fazla bekleme lüksü kalmamıştı. Tedavi odası ameliyathane görevi görmek zorundaydı. Kadını masaya yatırıp bir dizi EKG kablosunu göğsüne taktılar. Nefes alıp verişi dengesizleştiği için gırtlağına tüp takmaları da gerekiyordu. Jack tam endotrakeal tüpün paketini açmıştı ki hemşirelerden biri nefes alması durdu dedi. Laringoskop Debbie'nin boğazına girdikten saniyeler sonra yerine oturmuş, kadının ciğerleri oksijenle dolmaya başlamıştı. Bankodan bir memur kafasını odadan içeri sokup, ''Nöroloji cerrahı trafiğe takılmış, buraya gelmesinin en az bir saat süreceğini söylüyor.'' dedi. ''Siz de başkasını bulun o zaman.'' Herkes Texas Med'de. Bütün kafa travmalarını oraya aktarmışlar. Tanrım, şimdi işimiz bitti diye düşündü Jack Debbie'ye bakarken. Geçen her dakikayla birlikte kadının kafatasının içindeki basınç tırmanıyor, beyin hücreleri ölüyordu. Bu benim karım olsa bir an olsun beklemezdim. Şöyle bir yutkunduktan sonra Hudson delgeçini çıkarın, burhole'ları kendim açacağım. Hemşirelerin afallamış hallerini görünce bu kez kendinin bile inanmadığı bir cesaretle ekledi. Duvara delik açmaktan ne farkı var ki? Hem daha önce de yaptım. Hemşireler yeni tıraş edilmiş kafa derisini hazırlarken Jack ameliyat elbisesini giyip eldivenleri eline geçirdi. Ardından steril örtüyü ayarladı. Kalbi son sürat atarken ellerinin titrememesine kendi bile şaşırmıştı. Daha önce burhole açtığı doğruydu ama bunu sadece bir kez yapmıştı. O da yıllar önce bir nöroloji cerrahının gözetimi altında. Zaman kalmadı, kadın ölüyor, yap şu işi. Neşteri eline alıp kafa derisine sol şakak kemiğinin hemen üstüne çizgisel bir kesik attı. Deri açılır açılmaz kan sızmaya başladı. Çıkan kanları süngerle sildikten sonra damarı sterilize etmek için yakarak dağladı. Ardından katladığı deriyi bir refraktör yardımıyla tutturup neşteri galea boyunca saplayarak kafatasının dışındaki zara kadar ulaştı. Oradan da koruyucu zarı çizip kafatası yüzeyine indi. Sonra Hudson delgeçini aldı. Elle çalıştırılan neredeyse antika görünümlü, büyük babanızın marangoz atölyesinde görebileceğiniz tarzda mekanik bir aletti bu. Önce spatula şeklindeki delgeci kullanıp deliği açacak kadar çevirdi. Sonra yuvarlak uçlu, çevresi çok sayıda burla dolu kısmına geçti ve derin bir nefes alıp aşağı inmeye başladı, beyne doğru. Alnı şimdi boncuk boncuk ter damlalarıyla dolmuştu. Tomografi kılavuzlu olmadan, sırf klinik bilgisine dayanarak çalışıyor, doğru noktayı deldiğinden tam anlamıyla emin olamıyordu. Derken açtığı delikten aniden fışkıran kan ameliyat örtülerine sıçradı. Hemşirelerden biri alelacele boş bir kap uzattı. Jack delgeci çıkarıp kafatasından fışkıran kanların kabı dolduruşunu seyretti. Neyse ki doğru yeri delmişti. Çıkan her kan damlasıyla birlikte Debbie Hanning'in beynindeki basınç da azalıyordu. Derin bir oh çekti Jack. Omuzlarındaki gerginliğin azaldığını, hemen sonrasındaysa kaslarına ani bir yorgunluk çöktüğünü hissetti. ''Kemik yağını hazırlayın'' dedi hemşirelere. Ardından delgeci bırakıp emme kateterine uzandı. Beyaz bir fare havada şeffaf bir denizin ortasında asılı kalmış gibi duruyordu. Doktor Emma Watson koyu kahverengi saçları başının etrafında bir hale gibi açılmış halde bir sualtı dansçısı gibi zarafetle ona doğru süzüldü. Fareyi yakalayıp yavaşça etrafında döndü, kameraya baktı. Ardından elindeki şırıngayı ve iğneyi gösterdi. 141 numaralı uçuş sırasında Atlantis mekiğinde yapılan bu çekim 2 yıldan eskiydi. Ama hala Gordon Obie'nin en sevdiği PR filmiydi. Şimdi de NASA'nın TGU auditoriumundaki ekranlarda gösteriliyor olmasının nedeni buydu. Kim olsa severdi Emma Watson'ı izlemeyi. Hem atik hem de esnekti. Gözlerinde merakın o kıvılcımları çakıyordu. Kaşının üstündeki küçük yara izinden hafif kırık ön dişine kadar, ki Obie bunun bir kayak kazası olduğunu duymuştu, her şeyiyle hayat dolu bir yüzdü onunki. Ama Gordon için en büyük cazibesi zekasıydı, rekabetçiliğiydi. Emma'nın NASA kariyerini çekici ve güzel oluşunun dışında hep başka bir ilgiyle takip etmişti. Gordon Obie, uçuş mürettebat operasyonları direktörü olarak ekip seçimlerinde önemli bir söz sahibiydi ve astronotlarla arasında güvenli, kimilerine göre duygusuz bir mesafe koymak için elinden geleni yapıyordu. O da astronot olmuş, hatta 2 kez mekik komutanlığı yapmıştı. Ama o zamanlarda bile Sphinx adıyla tanınıyordu. Boş konuşmalara papuç bırakmayan, mesafeli ve gizemli bir adam. Bu sessizliğinden ve bilinmezliğinden kendisi de hoşnuttu. Şu anda birkaç NASA yetkilisiyle sahnedeydi. Ama seyircilerin çoğu Gordon Obie'nin gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Sanki orada sahne dekoru olarak duruyordu. Tıpkı Emma Watson'ın görüntüleri gibi seyircinin ilgisi kaybolmasın diye. Videonun aniden bitmesiyle birlikte ekranda çoğu insanın köfteye benzettiği NASA logosu belirdi. Sonra kürsüye soruları cevaplamak üzere NASA idarecisi Leroy Cornell ve Johnson Uzay Merkezi Direktörü Ken Blankenship çıktılar. Bu ikisinin görevi para dilenmekte. Karşılarında da bir salon dolusu şüpheci kongre yetkilisi, senatör, NASA'nın bütçesini belirleyen alt komitelerin üyeleri duruyordu. NASA 2 yıldır üst üste ciddi bütçe kesintilerine uğramıştı. Son zamanlarda Johnson Uzay Merkezi'nin koridorları da inanılmaz bir kasvet hakimdi. İyi giyimli baylar ve bayanlardan oluşan seyircilere bakan Gordon, kendine tamamen yabancı bir kültürle karşı karşıya olduğunu hissetti. Neydi bu politikacıların derdi? Nasıl böyle dar görüşlü olabiliyorlardı? En büyük tutkusunu paylaşmıyor olmaları onu her zaman hayrete düşürüyordu. İnsan ırkını hayvanlardan ayıran en büyük şey bilgiye olan açlığıydı. Her çocuk sorardı o evrensel soruyu. Neden? İnsanoğlu doğuştan meraklı olmak için, keşfetmek için, bilimsel gerçekleri ortaya çıkarmak için programlanmıştı. Oysa ki karşısında oturan bu yetkililer insanoğlunu benzersiz kılan o merakı kaybetmiş, Houston'a neden diye sormak için değil, neden izin verelim ki diye sormaya gelmişlerdi. Davetlileri Tom Hanks turu dediği bir formatla ikna etmek Cornell'ın fikriydi. Ne de olsa Apollo 13 filmi hala NASA'nın en önemli halkla ilişkiler çabalarının başında geliyordu. Cornell onları bu toplantının öncesinde yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaydedilen son gelişmelerden haberdar etmiş, birkaç gerçek astronotla tanışıp el sıkışmalarını sağlamıştı. Herkesin istediği bu değil miydi? Bir altın çocuğa, bir kahramana dokunmak istemezler miydi? Sonrasındaysa 30 numaralı bina ve uçuş kontrol odasından başlayarak Johnson Uzay Merkezi gezilecekti. Bu topluluğun bir uçuş konsoluyla bilgisayar oyunları arasındaki farkı anlayamayacak olmalarının hiç önemi yoktu. O gıcır gıcır teknolojinin karşısında hepsinin gözleri kamaşacak, merkezden gerçek bir inanan olarak çıkacaklardı. Ama belli ki işe yaramıyor diye düşündü Gordon umutsuzluk içinde. Adamlar bu numaraları yutmuyorlar. NASA'nın hala azılı muhalifleri vardı. Tıpkı şu anda ön sırada oturmakta olan Senatör Phil Parrish gibi. Güney Carolina'nın en acımasız şahin politikacılarından biri olan 76 yaşındaki Parrish'in en büyük önceliği savunma bütçesini koruyup kollamaktı ve NASA pek de umurunda değildi. Sıra ona geldiğinde 150 kiloluk gövdesini kaldırıp Güneyli Beyefendi aksanıyla Cornell'a hitaben "Kuramınız şu uzay istasyonu yüzünden bütçesini milyarlarca dolar aşmış durumda." dedi. "Demek istediğim şu ki Amerikan halkının savunma bütçesinin sırf siz yukarıda bir yerde acayip laboratuvar deneyleri yapasınız diye feda edildiğinden haberdar olduğunu sanmıyorum. Hem bu uluslararası bir proje değil miydi? Gördüğüm kadarıyla hesap hep bize yazılıyor. Sırtımızdaki bu kamburu Güney Carolina'nın namuslu insanlarına nasıl açıklayabilirim sizce?" NASA idarecisi Cornell buna kameralara alışkın bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ne de olsa kişisel cazibesi ve karizmasıyla basında ve Washington'da tam bir yıldız olarak görülen bir siyaset ustasıydı o. Adam zaten vaktinin çoğunu uzay ajansının oldum olası yetersiz kalan bütçesine daha fazla fon aktarabilmek için Kongre ile Beyaz Saray arasında mekik dokuyarak geçiriyordu. Onunki NASA'nın kamuoyundaki yüzüydü. Günlük operasyonlarından sorumlu Ken Blankenship ise sadece kurum içindekilerin tanıdığı bir simaydı. Sonuçta onlar NASA lider kadrosunun yin yangı, tanıyanların birlikte nasıl çalıştıklarına anlam veremediği, neredeyse taban tabana zıt iki karakterdiler. Kurum içinde Leroy Cornell içi boş bir şovmen, Blankenship ise gösterişten uzak, dolu dolu bir adam olarak görülüyordu. Cornell'in Senatör Parrish'e verdiği cevap gayet sakin oldu. "Diğer ülkelerin neden katkıda bulunmadıklarına dair bir sorunuza şöyle cevap vereyim Sayın Senatör. Çoktan katkıda bulundular çünkü. Bu uzay istasyonu tam anlamıyla uluslararası çaptadır. Evet Ruslar para vermekte yavaşlar. Evet aradaki farkı hep bizim kapatmamız gerekti. Ama yine de bu istasyon için ellerinden geleni yaptı onlar. Şu anda yukarıda bir kozmonotları var ve bu projeyi sürdürmemiz için her türlü yardımı yapıyorlar. İstasyona neden ihtiyaç duyduğumuza dair sorunuza gelecek olursak, biyoloji ve tıp alanında yürütülen araştırmalara bakmanız yeter derim. Artı malzeme bilimi alanında, jeofizik alanında, bu araştırmaların sonuçlarından ömür boyu yararlanacağımıza emin olabilirsiniz. Seyircilerin arasından kalkan diğer davetliyi görmek Gordon'un tansiyonunu çıkarmaya yetmişti. Senatör Parrish kadar nefret ettiği biri varsa o da Montana vekili Joe Bellingham'dı. Marlboro Man pozlarının bilimsel morunluğuna karşı kâr etmediği Joe Bellingham. Adam son seçim kampanyasında devlet okullarının evrim teorisini değil, yaratılışçılığı öğretmesi gerektiğini savunmuştu. Biyoloji kitapları atılsın, yerlerine İncil öğretilsin demişti. Muhtemelen roketleri meleklerin ittiğini sanıyor. Teknolojiyi Ruslarla ve Japonlarla paylaşmamıza ne demeli diye söze girdi Bellingham. Açıkçası yüksek teknoloji sırlarımızı bedavaya veriyor olmamız beni endişelendiriyor. Bu uluslararası işbirliği yüce gönüllü bir proje gibi görünüyor görünmesine de ileride bu bilgiyi bize karşı kullanmayacakları ne malum. Ruslara neden güvenelim ki? Korku ve paranoya, cehalet ve batıl inanç, ülkede bunlardan bolca vardı ve Gordon Bellingham'ı dinlerken içinin daha da çok sıkıldığını hissetti. Nihayet daha fazla dayanamayıp iğrenerek kafasını çevirdi. Hank Miller'ın yüzünde keyifsiz bir ifadeyle auditoryuma girdiğini de o zaman gördü. Astronot ofisinin başı olan Miller'ın dosdoğru ona bakmakta olduğunu fark eden Gordon bir sorun olduğunu hemen anlamıştı. Fazla belli etmemeye çalışarak çıktı sahneden. İki adam kuliste buluştular. Ne oldu? Bir kaza olmuş. Bill Henning'in karısı kaza yapmış. Duyduğumuza göre durumu iyi değilmiş. Tanrım! Bob Kittredge ve Woody Ellis halkla ilişkilerde bekliyor. Toplanıp bir konuşmamız lazım. Gordon başıyla onayladıktan sonra sahne kapısından içeri göz attı. Bellingham hala teknolojiyi komünistlerle paylaşmak üzerine saçmalıyordu. Yine daha fazla bakamayıp Hank'in peşinden auditoriumun bahçesine, oradan da yan binaya geçti. Dört adam arka taraftaki odalardan birinde buluştular. 162 numaralı uçuşun mekik komutanı Kittredge'in yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uçuş direktörü Woody Ellis daha sakin duruyordu. Ama onun sükûnetini en ağır krizlerde bile yitirdiğini gören olmamıştı zaten. ''Kazanın ciddiyeti nedir?'' diye sordu Gordon. ''Bayan Herring'in arabası I-45'te büyük bir zincirleme kazaya karışmış.'' dedi Hank. ''Kadını ambulansla Miles Memorial'a götürmüşler. Onu acil serviste Jack McCallum görmüş.'' Jack'i hepsi gayet iyi tanıyordu. Gerçi artık astronot bölüğünde değildi ama NASA'nın aktif uçuş doktorlarından biriydi hala. Adam NASA'daki çoğu görevini bir yıl önce özel sektörde acil servis doktorluğu yapmak üzere bırakmıştı. ''Ofisimizi arayıp Debbie'nin durumunu bildiren Jack oldu.'' dedi Hank. ''Peki kadın ne durumdaymış?'' ''Başından ağır yaralanmış, şimdi de yoğun bakımda yatıyormuş.'' ''Teşhis var mı?'' İşte o soruya tam bir yanıt veremedi. Herkes susup bir süre bu trajedinin NASA için ne anlama geldiğini düşündü. Sonunda ilk söze giren yine Hank oldu. ''Bile söylememiz gerekiyor. Böyle bir şeyi ondan saklayamayız. Sorun şu ki...'' Sözünü yarım bıraktı. Tamamlamasına gerek yoktu. Herkes sorunun ne olduğunu biliyordu ne de olsa. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.